Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşalım artık. Bu sabah ilk yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özrünü konuştuk ve o özrün eşliğinde aslında yaşadıklarımızın içinde bu özür nereye gidebilir? Yani nasıl bir konum bulabilir? Biraz onu tartışmaya çalıştık. Özrün karşılığı var mı? Aslında ne olması lazım? O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazetelere bakacağız şimdi. Siz aşağıdan yayını paylaşacaksınız Periskopçular. Oradan insanları çağıracaksınız. Ben de Twitter üzerinden çağıracağım. Herkes gelsin, hep beraber konuşalım. Gazetede neler var? Bugün size aklın tamamen sıyrılmasıyla birlikte ahlakın tamamen sıyrılmasına ilişkin birkaç şey göstereceğim. Nasıl yani? Mesela ya yeri geldiğinde söyleyeyim, boşver. Birazdan gelecek zaten, hemen kafadan oradan gireceğiz çünkü mevzuya. Ama mesela bugün Ergün Diler'de yani şunu diyeceksiniz mesela okurken, yok bugün Nafiz Karagözoğlu okumayacağız. O eski yazılardan kırpmaya başlamış. Belli ki hoca da gazete kapanacak nasıl diye sokalıyor. Ama Ergün ısrarla bayrağı dik tutacağım diye hala yardırdıkça yardırıyor. Bugün öyle bir kafa gitmiş ki. Yazık ya, hakikaten yazık. Yani Allah yakınlarına sabır versin. Yani ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar. Çok sık kullanırım ben. Ne yapacaksın yani? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Gazetelerde ne var var? Neler var? Şimdi bir kere iktidar gazetelerinin tamamında HDP'ye yönelik operasyon diyorum. Çünkü biliyorsunuz meclise gönderilen dün akşam itibariyle 31 fezleke, milletvekili fezlekesine ilişkin, onların dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin fezlekelerden 28 HDP'lilere, ikisi CHP'lilere, biri de Demokrat Partili şu anda, ama yani Demokrat Parti'yi bence yani çok ismi Demokrat Parti ona yer açtığı için öyle. Cemal Enginyurt'a ait 31'i. Şimdi bununla birlikte iktidar haliyle zorluyor hani CHP grubunu. İyi Parti'den bunu koparttı mı? Evet, Yavuz Ağralioğlu şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki biz dokunulmazlık dosyaları gündeme geldiğinde HDP'liler için evet oy vereceğiz. Şaşırdık mı? Hayır. Ama ya şu acayip bir şey ya. Kusura bakmayın, hep söylüyorum. Bu yayını her görüşten insan izliyor. Görüyorsunuz. Her görüşten insan var burada. Yani sağcısı da var, solcusu da var, dincisi de var, dindarı da var. Ne bileyim, cemaatçisi de var, AKP'lisi de var. Her görüşten insan var burada. Anarşisti de var. Anarşist deyince çoğu insan bilmiyor. Hani anarşist, yıkalım dökelim. Hayır, yani yönetime inanmayan anlamında. Böyle bir yönetsel güce inanmayan anlamında söylüyorum. Her görüşten insan var, ama ya şu hiç değişmiyor. Sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Sağ politikalar çok oynak ya. Ya biraz haddinden fazla oynak gibi sanki. Saçı başı ayrı oynuyor gibi. Şimdi düşünsenize, 31 Mart seçimleri, yerel seçimler yapılıyor. Yerel seçimlerde kim ittifak yaptı? Ya soruyorum size kardeşim. Soruyorum. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oyda HDP'lilerin verdiği oyların desteği yok mu? Var. İyi Parti'nin yok mu? Var. Daha ileri gideyim. Ankara'da Mansur Yavaş'ın aldığı oyda mesela HDP'lilerin desteği yok mu? Var. Mansur Yavaş MHP'li, bilmiyor mu bu adamlar? Biliyor. Önemli olan bu değil ki. Yapılmaya çalışılan bu değil çünkü. Şimdi orada kurulan şeyi bölüyorsunuz. Ve Yavuz Ağralioğlu çıkıp diyor ki biz evet oy vereceğiz. Vallahi ben şaşırmadım kendi adıma. Ama ya bu ikiyüzlülük çok tuhaf bir şey ya. Hakikaten tuhaf ve boktan bir şey bu. Yani orada yapıyorsun, burada yapmıyorsun. Perdenin önünde ayrı, gerisinde ayrı falan. Bunlara ne gerek var? Ama bakın, ısrarla söylediğim şeye geliyor işte. Hani ben dedim ya, ya şu yok artık. Ya insanlar şunu düşünebilirler kendi açılarından. Ya kardeşim, biz böyle yapıyoruz. Evet, biz işte öncesinde bir ittifak, hayır. Ya yemişim senin ittifakını. Dışarıda insanlar o ittifakı yaptı. Sen istediğini yap bu saatten sonra. İstediğini yap. Bir arada yürü, ayrıl, amuda kalk yürü, ne istiyorsan. O bitti. Onlar geçti artık. Dışarıda insanlar neyi nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Çünkü şu anda ya yaşanan ortada kardeşim. İnsanların açlığı, yoksulluğu ortada. Yaşadıkları sinir, stres, sıkıntı ortada. Gelecek kaygısı görülüyor işte. Sen hala diyorsun ki ufak ufak şeyler, yani işte bilmem ne olursa biz şunu yaparız. HDP'lilerin dosyası gelirse evet oy veririz. Bu arada onlar farklı mı? Dün konuştuk ya işte burada Pervin Buldan'ın yaptığını. Ya bunun için söyledim kardeşim. Yarın bak, dertleşme yayında yeri gelirse konuşuruz uzun uzun. O sürece ikiyüzlü diye bu yüzden söylüyordum işte ben. 2009 yılında açılım, demokrasi, barış, kardeşlik, öpelim, kucaklaşalım, sevişelim ama öpüşmeyelim. O proje var ya, bu yüzden ikiyüzlüydü işte. Şimdi çıkıp Pervin Buldan diyor ki yeri geldiğinde anne. Ne zaman gelecek Pervin Hanım? Çok özür dilerim. Size iyice dokunduğunda mı? Mesela dokunulmazlık dosyaları oylandığında mı? Niye? Siyaset sadece onunla yürümüyor ki. Yapsanıza. Ya Türkiye'de sağda soluda anında herkes cebine oynuyor. Mesela CHP'lilerden şu açıklamalar geliyor. Sizler de görüyorsunuz. Biz dokunulmazlık dosyalarına göstereceğim şimdi. Abdülkadir Selvi bugün bir yazı yazmış. Ya şu kadar söyleyeyim sana. Yazıdaki akil adam kim biliyor musun? Alpay. Evet. Beşiktaş'ta bak bütün Beşiktaş dostlarım Alpay adı geçtiği zaman şöyle yapıyor. Herkes. Ya rahat olun siz bir şey yapmadınız kardeşim. Sizle bir alakası yok. Saffet Sancaklı ne güzel söyledi. Biz dedi zaman zaman hızı 100-120 kilometreye geçen topa çok kafa attık. Çok kafa attık biz. O yüzden bizi biraz mazur görün. Yok bununki ondan değil ya. O İzlanda maçında yaşadığımızdan zaten belliydi. Ama yazıdaki akil adam Alpay. Öyle söyleyeyim. Deha ötesi bir yazı. Orada bir detay bilgi veriyor Abdülkadir Selvi. CHP ile ilgili olduğu için ben güvenirim. Neden? Çünkü Kemal Bey de ona konuşuyor biliyorsunuz. Diyor ki CHP'liler diyor dokunulmazlık dosyalarında HDP'lilere oy vermeyecek. 2015 yılında dokunulmazlıklar kaldırılırken neredeydiniz? Büyük stratejiydi hani. Deli stratejiydi. Lan ne oldu sonra? Ya çok zulüm, vallahi çok zulüm yaşadık. Bak ben kişisel tarihim açısından da çok zulüm yaşadım. Düşün şimdi bunlar görüşülüyor. Dokunulmazlıklar görüşülüyor falan. Bu kardeşin nerede yayın yapıyor? Halk TV'de. Halk TV izleyicisi tiksiniyor. Tiskiniyor benden. Tiksinsin ne yapayım kardeşim orada konuşuyorum diye. Ya başka bir şey mi söyleyeceğim? Yok. Bak o zaman büyük stratejiydi. Şimdi Abdülkadir Selvi bile diyor ki bunlar oy vermeyecek. İyi Parti verecek. Neyse dur ya çok heyecanlandım. Size Alpay'ın yazısını okuyayım. Alpaylı yazıyı okuyayım. Şimdi bu Abdülkadir Selvi'nin de köşe yazdığı Hürriyet gazetesinin bu sabahki manşeti 201 mezar gerilimi. Böyle çıkmış Hürriyet gazetesi. Anlattığı hikayede şu. Ege'de tansiyon sürerken Türkiye ile Yunanistan arasında şimdi mezarlık krizi çıktı. Halkidiki'deki Osmanlı mezarlarının depoya taşınması iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Mübadele öncesi yaşanan bir süreç. Buradan yapılmaya çalışılıyor. Isıtılmaya çalışılıyor gündem. Olur mu? Kanal İstanbul'u inadına geçelim bunu. Çok saçma çünkü. Gerçekten çok saçma. Direkt geçtim mesela biri. Abdülkadir Selvi'nin yazıya gelelim. Yazının başlığı sizin cumhurbaşkanı bizde olsa dünya şampiyonu oluruz. Efendim? Dünya şampiyonu sizin cumhurbaşkanı bizde olsa. Hangi alanda? Yazıyı okuduğun zaman görüyorsun ki futboldan bahsediyor. Rahmetli Coşkun Özer futbol derdi. O da futboldan bahsediyor. Ama ya anlattı hikaye ya. İnsan normalde şu yazıyı yazmaya utanır. Niye? Ya biliyorsunuz hani geçen hafta sonu İzmir Kongresi sırasında bu Göztepe'nin stadyumunu açmış diye açılmış stadyumu açmıştı hani Tayyip Erdoğan. Orada bir fotoğraf vardı. Ben de yayında kullanmak üzere ayırdım. Sonra dedim ki bu ne lan? Bu ne insan bir parça utanır. Tayyip Erdoğan fotoğrafta şut çekiyor. Sağ ayağının dışıyla vuruyor topa. Topa değmiyor bak deklanşör orada basılmış. Top kaleye giderken Alpay öbür tarafa gidiyor. Ve ikisinde de takım elbise var. Sonra dedim ki ayıp ya. Ayıp ya. Kişisel tarihinde böyle bir şey bırakma. Yazık günah ya. Yarın bir gün biri bakar der bir şey. Neyse şimdi o anı anlatıyor. Açılmış stadın açılmasını ve oradaki penaltı vuruşunu. Bak şimdi şakalar, kahkahalar gırla gidiyor ya. Erdoğan penaltıyı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp durmak yok gollere devam notunu düşmüştü. O bir şey mi? Fahrettin Fidanus? O neler yazmıştı asıl? Hani kalplerdeki kaymak cornetto gibi, kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım onun gibi bir şeyler. Alpay'ı mecliste görünce sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik dedik. Ya nasıl gülüyoruz biliyor musun? Kalka yerlere yattı millet. Sözde bu. Sizi yeşil sahalarda çok izledik ama kaleye geçtiğinizi görmemiştik. Ya Allah'ım yarabbim ya. Dünya üçüncüsü olduğumuz milli takımla kupayı kaldıran futbolcularımız arasında yer alan Alpay, başarılarla dolu bir futbol hayatından sonra yeşil sahalardan siyasete transfer oldu. Arada şey var, imza dönemi var Sergen Yalçın'la beraber. Vallahi. Jet Fadıl'la nasıl unutursunuz? Neyse oraya geçelim. Şimdi de AK Parti İzmir milletvekili olarak siyasette ter döküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Alpay'da her ne kadar siyasette de olsa futbolla olan ilgisini yakından sürdürüyor. Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisi nedeniyle aramızda özel bir diyalog var diyor. Alpay İzmir'de Göztepe Stadyumu'nun açılışında Erdoğan'a siz spora her türlü desteği veriyorsunuz. Dünya çapında bir başarıyı da bizim size hediye etmemiz gerekiyor demişti. Alpay'a sözleri hatırlatılınca futbol oynadığım dönemden birçok arkadaşım Avrupa'da federasyon başkanlığı ya da teknik direktörlük yapıyorlar. Ney? Ya var, bunu yapanlar var. Hepsiyle ilişkilerimi sürdürüyorum. Cumhurbaşkanımızın futbola ilgisini takdir ediyorlar dedi. Şimdi yazının bombası geliyor. Hazır mıyız? Yazıyı bak, yeni katılanlar için yazıyı tarif edeyim. Yazı Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin sizin cumhurbaşkanı bizde olsa şampiyon oluruz, dünya şampiyonu oluruz yazının başlığı. Yazıdaki akil adam Alpay. Alpay Özalan. Yani normalde artık aslında burada kapatıp bayağı böyle bir güzel bir manastıra çekilip bir süre dinlenmek, şu ana kadar yaşadıklarını düşünmek lazım ama biz devam ediyoruz. Manyaz ya. İngiltere'de Aston Villa'da birlikte futbol oynadıkları Southgate'in İngiltere milli takımı teknik direktörü olduğunu hatırlatıp Southgate'le ne zaman konuşuyoruz? Pardon, zaman zaman konuşuyoruz. Bizde futbolla bu kadar ilgili bir cumhurbaşkanı olsa dünya şampiyonu oluruz diyor dedi. Ve Alpay bu bana iki şeyi düşündürüyor diye devam etti. Düşünüyor ve iki kere diyorsun hem de. Ne diyorsun ya? Çok değişmiş. Ben hatırlıyorum çünkü çok efsanedir o. Onun bir Şevçenko'yu arama şeyi var ki sorun yani, herkes anlatsın. Futbola yarım gram ilgisi olan herkes. Sahada Şevçenko'yu aradı Alpay'ın. Abi sarışın bir adammış, gözünü seveyim kimse bir gösterin diye. Bir, iki olunca birle başlıyoruz. Bir, futbola bu kadar destek veren bir cumhurbaşkanımız olduğu halde neden dünya şampiyonu olamıyoruz? İki, cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisini bütün dünya tanıyor. Olmadı ki, birincisi soru, ikincisi bir şey, görüş. Yani işte öyle düşün. İşte düşünmeye çok alışık olmayınca bir yerde patlıyor mevzu. Biri düşününce işlemci çöküyor, olduğu gibi yapacak bir şey yok. İşlem çöküyor. İkincisi cum mavi ekrana bağlıyor, dönüyor orada. Cumhur orada kalıyor. Alpay söz verdi. Ne diyorsun? Futbol hayatında birçok şampiyonluk kupaları kaldıran Alpay, bir üzüntüm var deyince kulak kabarttık. Diyor ki o ana kadar çok da ipimizde değildi diyor. Kulak kabarttık. Yani ara ara dönüp bakıyorlar böyle, şu hani Behzat Ç'de söylüyordu ya, sen ne anlatıyorsun lan diye. Hakikaten öyle takılıyorlar normalde. Sallamıyorlar, orada konuşuyor. Deyince kulak kabarttık. Dünya cumhurbaşkanımızın futbola olan ilgisine gıptayla bakarken ona futbolda bir Avrupa şampiyonluğu ya da dünya kupası verememenin üzüntüsünü yaşıyoruz dedi. Ardından ekledi, eğer cumhurbaşkanımıza bu kupalardan birini hediye etmezsek benim gözüm açık gider. Hazır mıyız? Alpaylar kolay yetişmiyor. Hem Alpay'ın gözü açık gitmesin, hem de sporun her dalında kupa değil kupaları kaldıralım. Dedeye yardım edelim be. Ben komşusu oluyorum. Lütfen Alpay'ın gözü açık gitmesin. Çok acayip. İki şey düşünmüş. Düşünsene şimdi, iki kere düşün. Bir sene falan hiçbir şey düşünmez bence bir süre. Çünkü zaten o ekranın kilidi anca açılır. Maviden dönüş falan. Çok zor. Neyse, var böyle bir yaşam formu var ya. Yani ne yapacaksın işte. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in manşeti FETÖ buzdağı gibi. Neden? Silahlı kuvvetlerde operasyon var. Yine mi operasyon var? Yine operasyon var. 22.154 asker tespit edildi. Başsavcılık deşifre edilmeyen yapıya dikkat çekti deniliyor haberde. Ya burada haberde benim en çok dikkatimi çeken bölüm ne biliyor musunuz? Size bak, bir sayı vereceğim. Ya çok saçma, gerçekten çok saçma. Hani bu ülke nasıl satılmış, nasıl verilmiş? Bu aşağılık yaratıklara. Bak şimdi. Deniyor ki ülke genelinde 22.154 asker hakkında FETÖ ile iltisaklı, ilişkili olmak nedeniyle işlem yapılmış. Bunlardan 7.665'i itirafçı olmuş. Bu ne demek? Ya üçte biri daha kafadan demiş ki he benim gelin ben onu anlatacaklarım var. Hani birileri diyor ya bu yayına da katılıyorlar. Biz Allah rızası için destek falan. Ben de diyorum ki yalancısınız öyle bir şey yok. Hayatınız kolaylaştı. Polis kolejinin sorularını çaldılar verdiler. Kurmay subay oldunuz. İnsanların hakkını yediniz. Para kazandınız bundan. Aldınız sattınız. Büyük ticaret yaptınız. Utanmadan yalan söylüyorsunuz. Hizmetin içindeyiz biz falan diye. Yalancısınız çünkü diye. Bak 7.665 itirafçı var. Herhalde şöyle bir şey değil değil mi bu? Yani değilim ama dur ya ben de şey yapayım. Etkin pişmanlıktan herhalde. Ama ne olduğunu merak ediyordum zaten. Dur bir yararlanayım. Değil herhalde değil mi? Artık hani gemiyi teslim edeceğini anlayınca konuşmaya başlayanlar. 7.665 kişi. Ya nasıl verdiniz bu insanlara koskoca orduyu? Ha? Sormayalım mı bunu yani? Bu sorulmasın mı? Konuşulmasın mı? Şimdi atıp tutmaya geldiğiniz zaman anam anam anam. Of. Samsun'dan bir fotoğraf var bugün. Samsun kent merkezinden ana baba günü. Samsun alarm veriyor. Bu arkadaşların bir kısmı da kongreye katılmıştır bir önceki hafta. Şahane. Vay arkadaş ya. Dün Boğaziçi Üniversitesi'nin eski rektörü Profesör Ergüder'e destek mesajı yayınladı. Bir grup eski rektör, eski YÖK üyeleri falan. Gördünüz mü? Ya işte de öyle isimler var ki çok şaşırdım ya. Kendi rektörlüklerinde suya sabuna dokunmayan tipler. Valla. O dönemde çok acı bir şey bu ama bu yorumu başka bir yerde duyamayacaksınız. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Çünkü herkes Türkiye'de bir yerde hizalanmaya bayılıyor. Kalabalık olduğunu görünce oraya gidiyor. Hemen kıçın kıçın oraya yanaşıyor. Hayır. Onların içinde öyle isimler var ki kendi üniversitelerinde yaşananlara sessiz kaldılar. Öğrencilerin taleplerini görmezden geldiler. YÖK'ün Türkiye'de sivrilmesinin sebebi oldular. Şimdi düşünün. Ya ben 1990'da üniversiteden mezun olmuş bir adam olarak YÖK'e hayır protesto mitinglerine katılmış bir insan olarak şu anda benim dostum, arkadaşım dediğim görüş olarak bana yakın pek çok insanın YÖK'ü savunur hale geldiğini görüyorum. Ya orada öyle isimler var ki midem bulanıyor baktığım zaman. Kendi öğrencilerine sessiz kaldı bu insanlar. Öğrenciler o zaman da doğru düzgün bir yönetim istiyorlardı. Ve şimdi gelip herkes hocaya Üstün Ergüder'e destek mesajı yayınlıyor. Ayıp ya, gerçekten ayıp. Ha desteklemeniz değil ayıp olan. Kendi yaptıklarınızın unutulacağını zannetmeniz. Ama siz kendinize çok güvendiğiniz için çok normaldir tabii bu. Nasıl olsa unutulur değil mi? FETÖ buzdağı gibi ondan sonra. Abi bizde çok normal. Bizde çok normal. Bu arada Anayasa Mahkemesi tarafından Fahrettin Altun'un kainatın, kozmosun iletişim başkanı biliyorsunuz kendisine sorarsanız. Sıradan bir memur, maaşlı biri. Onun Anadolu Ajansı üzerinde iletişim başkanlığının denetleme yetkisini öneren düzenleme Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Bu, acayip bir şey bu ha. Gerçekten düşünsene Fahrettin Fidan'ı sallayan yok. Ha dışarıda normalde zaten denetleme yetkisi yok mu? Denetleme ne? İstediği adamı oturtur, istediği adamı kaldırtır. O başka. Ama yasal olarak bunu yapamayacağını görüyor artık. Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım. Kol kola girdiğiniz terörü ininde bitireceğiz. Bugünkü sabahın manşeti Erdoğan'ın, Başkan Erdoğan. Başkan! Bak yine başkan yazmışlar. Geçen hafta Cumhurbaşkanı. Kim yazdı acaba onu? Kim? Çok merak ediyorum. Geç. Buradan. Müge Anlı Hülya Avşar'ın kızını buldu. Of. Ne anlatıyorsunuz ya? Sözcünün manşeti Lebalep ucuz ekmek kuyruğu. İstanbul Belediyesi'nin ekmek büfelerinin önünde. Acayip bir haber bu. Yani tam bir gazeteci haberi. İsmail Saymaz evinin yakınlarında kendi çekmiş fotoğrafı. Kasımpaşa'da, Tayyip Erdoğan'ın da biliyorsunuz çok övündüğü semtidir aynı zamanda Kasımpaşa. Kasımpaşa'daki halk ekmek büfesinin önünde 1 liralık ekmek için kuyruğa giren insanların fotoğrafını çekmiş. 1 liralık ekmek için. Hani diyor ya abinin teki. Tam bize bedava verin biz de atalım. Yok ya. Sen ne zeki bir adamsın ya. Hakikaten sizin gruptaki en zeki sensin diye mi dernek başkanı yaptılar seni? Doğruladım valla. Ama en zekisi sensen derneğin kalanını direkt kapatabilirsin zaten. Yani limit sana kadar geliyorsa bırak. Kalanını hiç konuşmaya gerek yok. Ticari bir işletme. Üretim yapacak. Maliyeti var bunun. Satış için bir şey alacak. Söyleyecek ki al ben bunu sana veriyorum. Sen sat. Hatta ben sana parası vereyim sen sat. Ben eşeğim çünkü. Ben eşeğim. Fark etmedin mi? İşte torpilin belgesi. Başak Kaya'nın bir haberi var bugün. Çok acayip bir haber. Yani çok acayip derken biz örneklerini gördük ama burada delilli ispat yani böyle harç diye gömmüş. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlisi 27 kişinin akraba olduğu belirlendi. Kaç? 27. Ya biz akademik eğitim evde yapıyoruz. Çünkü dışarıda ne katıldığı belli değil. Ev imalatı bizimki. Akrabalarının beraber yapıyoruz. Valla çok güzel. Böyle daha iyi oluyor. Yani evde yapıyorsun. En azından evdeki malzeme de değerlenmiş oluyor. Atmıyorsun. Ne yaptın? Bugün ne yaptın? Valla akrabalarla bir araya geldik. Bir şey döktük. Yüksük çorbası döktük. Bir de akademi yaptık üniversite. 27 akraba oturduk. Rektör imzalı yazıda şöyle denildi. Başak'ın haberinde, Başak Kaya'nın haberinde devam ediyor. Şube müdürlüğünden daha üst görev niteliğinde bulunan kadrolardan 16'sının şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamasının yapıldığı görülmüştür. Oha diyorum, çüş diye ekliyorum ama var ya, ya utanmanız, arlanmanız yok sizin, gerçekten yok ya. Gerçek yani sizin gibi bir kadroyu görmedi bu ülke ya. Utanma, arlanma, Allah korkusunu geçtim. O zaten yalan söylüyorsunuz. Öyle bir şeyiniz yok da. Ama insan içinde utanma falan çok acayip ya. Profesör Doktor Saffet Köşk imzasıyla, rektör imzasıyla yayınlanmış. Diyor ki, abi şube müdürlüğünün üstünü tamamen kapatmışlar. 27 kişi ya. Tamamını kapatmış. Niye? Niye dışarı gitsin kardeşim? Lan tarla bölünmesin diye aile içi evlilik yapmıyorsun. Geri zekalı, utanmaz adam. Üniversiteyi satıyorsun resmen. 27 kişi ya, 27 kişi. Dekan, dekan yardımcısı, rektör yardımcısı, öğretim görevlisi, 27 kişiyi çakmışlar içeri. Şahane değil mi? Sonra ondan sonra işte sen akademik başarı bekliyorsun. Gelir, kesin gelir. Gelmezse de akademik başarının ayıbıdır bu. Çok ayıp. Yazık ya, yazık. Vallahi bu ülkeye yazık diyeceğim ama işte hak ediyorsun, hak ediyorsun kardeşim. Yani sonuçta sen ses çıkartmıyorsun. Arkadaşlar da at oynatıyorlar. At oynatıyorlar yani. Vay arkadaş ya. Ya sabah böyle bakınca lan dedim ki ya utanmazdık başka bir şey ya. Vallahi düşünsene yani böyle bir şeyde. Şimdi bu haber kalacak. Bu haber kalacak. Katip Çelebi Üniversitesi ile ilgili bu haber internetten bunun tamamını silemezsin. Mümkün değil. Hani deep web tararsın, atarsın, tutarsın falan ama mutlaka kalacak bu haber. Ya hiç gören olmayacak mı kardeşim bunu? Senin çoluğun, çocuğun, ne bileyim eşin, dostun, arkadaşın falan yok mu? Hepsi mi sahtekar? Mesela onlardan birinin bunu görmesi ihtimali bile içini kaldırmıyor mu senin? Utanmazdık diz boyu artık ya. Ya ahlaksızlığın dibi bu. Gerçekten. Hani arkadaşlar sıkıştığında hemen bacak arasında arıyorlar ya ahlak. Bu yüzden işte. Çünkü ahlaksızlığın dibine vurdukları için kul hakkı, kul hakkı ne ya? Kul hakkı daha masanın başlangıçta antre olarak servis ediliyor. Daha ana yemeğe gelene kadar pi kulak gını. Bir günün bu sabahki manşeti enkaz kalkmıyor. İktidarla muhalefet arasında başlayan Merkez Bankası rezervi tartışması AKP içindeki kafa karışıklığını da ortaya çıkardı. Erdoğan damadı Albayrak'ı aklamaya çalışsa da ekonomi yönetiminden destek alamadı. Yandaş medyanın bir kısmı sessiz. Ya bu çok dikkat çekici bir şey. Neden? Adalet ve Kalkınma Partisi içinden konuşanları görüyor musunuz? Dün sabah Nurettin Canik'te haberi okumuştum. Hatırlıyor musunuz? Bak mesela ekonomi yönetimindeki insanlar konuşmuyor. Niye? Ben konuşsam bunun neyini savunacaksın? Neyini savunacaksın? Hani ha benim alanım ekonomi deyip üfüreceksen savunursun. Ama ha dünya alem biliyor ki senin alanın ekonomi falan değil. Hiç anlamıyorsun ayrıca. Bak hiç diyorum kelime anlamıyla. Hiç. Propaganda Bakanlığı'na AYM ayarı. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı buldu. Anadolu Ajansı'nın İletişim Başkanlığı tarafından denetlenmesinin özellikliyle bağdaşmadığına dikkat çekilen kararda yayınların tarafsızlığının etkilenebileceği aktarıldı. Çok tarafsız. Çok. Ya bak ben işte diyorum ya yaşadığım müddetçe hatırlatacağım kardeşim bunu. Yaşadığım müddetçe, ben hayatta olduğum müddetçe, nefesim olduğu sürece, sesim çıktığı sürece, akli melekelerim yerinde olduğu sürece bunu hatırlatacağım. Hiçbirinin demokratmış gibi kıçını başını oynatarak gezmesine müsaade etmeyeceğim. Benim için ayıp çünkü bu. Ben kendime haksızlık, saygısızlık yapmış olurum. Kemal Özdemir'i hatırlıyorsunuz değil mi yaptığını? Kemal Öztürk'ü. Anadolu Ajansı'nın genel müdürü. O dönemki seçim sonuçlarını AKP'ye teslim eden insan. Genel başkan yardımcılarıyla görüşen insan. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi deniyor ki Anadolu Ajansı'nın içinde özerkliğiyle çelişir. Bak bu haberi keşke biri sorsa Kemal Öztürk size bunu nasıl yorumlayacak? Diyecek ki Anayasa Mahkemesi çok doğru yapmış. Ajansın özerkliğiyle bağdaşmaz. Sonra bu arkadaşlar demokrat hepsi. Neler vaat edildi? Bir gün birinci sayfasından sormuş. Neler vaat edildi? Soru işareti koymayı unutmuş gerçi ama olsun. Deniyor ki sözler, Pervin Buldan'ın sözleri tartışmaya yol açtı. O vaatlerin Öcalan'a ev hapsi, siyasi tutukluları af ve Kürt meselesinde anayasal güvence olduğu ileri sürüldü. Gözler bugün muhalefete geçen dönemin başbakanı Davutoğlu'nda her konuda görüş açıklayan Davutoğlu'nun bu konuda konuşmaması dikkat çekti. Allah Allah. Sizin mi dikkatinizi çekti? Bence hiç gerek yok. Seçim gecesi toplantı AA'da. AA'da çok çok çok. Onun için diyorum bak ben yaşadığım müddetçe ben vazgeçmeyeceğim kardeşim. Ben vazgeçmeyeceğim. Çünkü bırak kul hakkını falan. Bana ne onu yani emaneti sahibine teslime çıktığında herkes kendi anlatacak. O öyle. Onu boş ver. Ama burada insanlara yaptığı, benim mesleğime yaptığı haksızlık. Benim mesleğimin yere boka batmasına sebep olması için yaptığı haksızlıklar. Ben bunları unutmayacağım kardeşim. Öyle şey olmuyor. Geçmişte bir iş yapıyorsun. Sonra her şeyi toparlıyorsun. Tertemiz, püripak dışarı. Yok ya. Hayvan terle yemiyor. Öyle bir şey yok. Akif Bekir'in, Kemal Öztürk'ün böyle bir şey yaşam mümkün değil kardeşim. Mümkün değil. Ne yaptığınızı hani diyor ya filmde I know what you did last summer diye. Ben birkaç yaz biliyorum senin ne yaptığını. Yaz, kış. Ve ama benim böyle Pervin Buldan gibi tavrım yok. Ben anlatıyorum. Anlatıyorum. Sen de diyebiliyorsan gel bana de ki hayır öyle bir şey olmadı. Vallahi bir desen ne güzel olur. Mesela Akif Bekir işte mesela benim yanında bir kere dese ki ben kimsenin akreditasyon kartını iptal ettirmedim. Bir kere dese. Ah ne güzel olur. Kemal Öztürk bir kere dese ajans özerklik falan bir anlatsa mesela. Şahane olur. Evrensel'in manşeti lebalep kongreler riski büyütüyor. Salgına ve tüm eleştirilere rağmen AKP kongrelerinin tıklım tıklım dolu kapalı salonlarda devam etmesi bulaş riskini artırıyor. Halk sağlığı tehdit ediliyor. Bakalım belediyede kayyumla mecliste fezlekelerle HDP ile ilgili haber yer almış. Bakalım bakalım. Altun'un AA yetkisi iptal edildi. Aa, Akif Bekir Halk TV belgeselindeydi. Ya da ne olacak? Halk TV'ye çıkarsın, KRT'ye çıkarsın. Ya bu olur bunlar ya. Olur. Ben olmayacağım o yüzden işte. Burada bireysel olarak yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Yani benim yapabileceğim gücüm bir sınırı var bunun. Ama en azından içinde benim olduğum hiçbir yerde bu insanların Var olmasına ben izin vermeyeceğim. Bu benim kendime saygımla alakalı bir şey. Sizle bile alakası yok bunun. Gerçekten kusura bakmayın ama bu benim kendime saygımla alakalı bir şey. Ben mesleğimi yapacağım diye 45 yaşından sonra teknoloji öğrenip bir şeyler yapmaya çırpınıyorsam o mesleği boka batıranları unutmamak ve unutturmamak zorundayım çünkü. Bu kendime saygısızlık. O zaman şunu sormam lazım. Sen manyak mısın o zaman? Sen niye uğraşıyorsun, çarpışıyorsun? 5,5 senedir 14 metrekare bir odanın içinde debelenip duruyorsun diye kendime sorarım o zaman. Bunu yapmamak için susmak yok. Anayasa Mahkemesi Fahrettin Altun'un başkanı olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Anadolu Ajansı'nın faaliyet ve örgütlenme üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Çok güzel yaptı. Çok güzel yaptı. Yeni Şafak'a bakalım. 144 üyeli derneğe 8 milyon dolar. Okçular Vakfı mı ne o? Ha bu başka. Batı'nın yeni Truva adları LGBTİ'ler. İyi nasıl eşek gibi yazmaya başladınız. Bak en çok sevindiklerimden bir tanesi bu. Önceden biliyorsun LGBT'ydi. Şimdi eşek gibi o iyi yazıyor ya. Önce bunu öğrendim bak bu güzel bir gelişme. Niye? İnsan. İnsan kardeşim. Sana ne cinsiyetinden? Yöneliminden. Seni ilgilendirmiyor. Seninle alakası yok. ABD ve Avrupa Türkiye'de topluma eşcinselliği dayatan LGBTİ derneklerine milyon dolarlar aktarıyor. Sadece 144 üyeli Ankara merkezli Kaos GL Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'ne aktarılan fonun büyüklüğü 7 milyon 896 bin doları. Yaklaşık 57 milyon lirayı buluyor. Kaos GL ama ilki derneklerin. Yanlış bilmiyorsam ben öyle biliyorum. Ya şu 8 milyon dolar demiş. Vallahi bak bunlar da dernekler masası üzerinden araştırılıyordur zaten. Bu hesaplar açık olmak zorunda kardeşim. Bunlar açık, denetimi açık hesapla. Mecbursun zaten öyle göstermek zorundasın. Ama eğer dernekler üzerinden bu araştırma yapılacaksa vallahi başka dernekler de gelir ortalığa. Hani böyle ya ha şılak, aha babam düştü lan var ya o. Hepsi çıkar ortaya inşallah. Deşifre edilemeyen FETÖ'cüler daha fazla. İzmir merkezli 47 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasında mahrem imamla ankesörlü telefondan irtibat kuran hay sizin ben düş dünyanıza, hayal ikliminize, ufkunuza yani selam ve saygılarımı sunayım. Hala ankesörlü telefondan işlem yapıyor. Niye? Çakılmıyor. 103'ü muvazzaf 148 kişi operasyon yapıldı. Savcılık TSK'da halen deşifre edilemeyen FETÖ'cülerin sayısı darbe girişimine katılanlardan fazla tespit yaptı. Aferin. Kim yerleştirdi onları oraya? Diyorum ya bak ya bunu atlayamayacaksın güzel kardeşim. Atlayamayacaksın. Mümkün değil. Arkadaşlar İstanbul İl Kongresi'nde hani yeni İstanbul İl Başkanı tanıtıldı ya çıkartıldı. Ya çok acayip bir ayrıntı, çok acayip bir detay. Sevgili Burcu, Burcu burada mısın? Beni de Burcu uyardı. Ya televizyonlar yeniden çıktı. Baksana acayip bir şey oldu orada diye. Ben başka bir işle ilgileniyordum. Gece bakabildim de. Bayram Şen Ocak eski il başkanı Erdoğan kongre konuşmasını bitirdikten sonra eşiyle birlikte sahneye davet edildi. Ve yeni il başkanı ismini unuttum. Onu da sahneye çağırdı. Bir devir teslim yapılacak. Bu arada denildi ki Bayram Bey'in, Bayram Şen Hoca'nın, hayır işte Bertal Bey öyle olmuyor. Ankesör telefonları sadece FETÖ'cüler mi kullanır? Hayır. Telefonun tespiti daha kolay oluyor onda aslında. Yani bir telefonu biliyorsunuz, laps diye onu izleyebiliyorsunuz. Bayram Şen Ocak Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edecek denildi. Gördünüz mü onu? Ya 0.5 milim inceliğinde 0.5 milim inceliğinde inceltilmiş ahşap yaprakların üzerine yakma tekniğiyle 3300'den oluşan mı? Kur'an-ı Kerim hediye etti. 2 yılda yapmış yapan kişi o da çıktı. Bir dolap üzerinde getirildi. Vallahi bayağı dolap üzerinde getirdiler yani. Ağırlığı herhalde bir 700-800 kilodur. Ahşap çünkü. Her bir sayfa öyle oluşturulmuş. 3300'dü galiba yanlış hatırlamıyorsam uydurmayayım ama. Ya orada yeni il başkanının suratını gördünüz mü? Yemin ediyorum bak, yani hiç kimse onun yerinde olmak istemez. Adamın bakışında şu vardı: abi hediyede çıta öyle bir yere geldi ki bundan sonra mecburen yeni din bulacağız biz. Bak bunu aşamam yani, başka türlü olmaz. Acayip bir şey ya, acayip. Ya arkadaşlar bu nedir ya? Bayağı yürüyen bir platformun üzerine bir gardırop geldi. Bayağı ciddi yani, bir dolap. Ben hiç anlamadım. Mevzuyu anlayamadım. Gerçekten anlayamadım ama kapatıldı. Hiç böyle bütün televizyonlar yayından çıkmış. Hepsi arazi. Hiçbiri yok ha. Bugün gazetelere bakıyorum. Lan biri yazmıştır. Yok. Yok kardeşim. Onlar da anladılar işin büyüklüğünü muhtemelen. Yeni Şafak. Vallahi görünmüyor yani. Akşam. Önce aşı, sonra okul. Heh, öğretmenlere aşı yapılacak. Ne zaman? Vallahi işte. Yapılacak ya. Aman yapıl. Ölümlü dünya ya. Of. Sen de. Sık boğaz ediyorsun. Pazartesi kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 1 milyon 259 1 milyon 259 öğretmen mi? 259 kişi ise yani normalde yazılımda o göz ardı edilebilir. 1 milyon öğretmen dersin. Niye 1 milyon 259 öğretmen ki? O 259 kişi kim ya? Çok mu özel? Okul çalışanı aşılanacak. İlk aşılar dün vuruldu. Vuruldu. Ya şu aşı vurma hikayesinden vaz mı geçsek? Aşı yapıldı. He? Aşılandılar. Nasıl? Aşı vuruldu. Dün Çorum'da ilk aşıyı vurulan Bakan Ziya neresinden vuruldu acaba? Durumu ciddi mi? 1 milyon 259 lan binmiş işte. 1 milyon 259 ne diye bakıyorum ben de. 259 kişi kim acaba? Çok önemli herhalde, yazmışlar birinci sayfaya diye. 1 milyon 259 bin. Vay arkadaş, akşam gazetesi birinci sayfadan böyle hatalar yapacak gazete miydi ya? CHP'de devletin yanında olma erdemi kalmadı. Ney? Başkan Erdoğan, başkan CHP yönetimini terörle mücadele ve uluslararası saldırılara karşı devletin yanında yer almamakta suçladı. Devlet dediğin şey devlet değil ki. Devleti yönetenler. Geçici onlar. Demokrasi böyle bir şey. Yani seçilirsin, gidersin. Tamam, küsurat inandırır, ben de anlıyorum da 1 milyon 259 yazılmaz ya. Çok saçma. Ha, Burcu YouTube'dan yazmış buradayım diye. Sevgili Burcu Berent. Dün beni o mevzuya Burcu uyandırdı ya. Vallahi ben kaçırmışım. Çok acayip bir şey ama. Anadolu'da aşı vurulur. Evet, öyle söylenir. Ama mesela öyle bakacak olursanız hani pilav da vurulur. Ha? Hamur tutulur mesela. Değil mi? Ama öyle yapmıyoruz. Öyle yazılmıyor. Yani aşı vurmak, ya kötü bir terim bu. İnsanların dilinde kalmış olabilir ama düzeltilebilir. Evet. Ya burada CHP'nin diyor devletin yanında olma erdemi kalmadı. Yok öyle bir şey. Ha, çay dökülür. Doğru vallahi bak. Deniz Hanım yazmış, çay dökülür. Tarsus'ta falan özellikle çok söylerler de. Çay dökün mü? Çay dökün mü? Neden? Koymak ayıp çünkü. Oysa bizim ayranımız döküleli çok oldu. Biz ayıbı çoktan geçtik ya. Şimdi arkadaşlar size bir yazıdan, ayakta olanlar otursun. Bak bugün öyle bir yere çıkacağız ki biri demiş ki Ergin abi ya, eskiden sen ne güzel sallardın. He? Biz arkadaşlarla okur okur gülerdik. Kahkahalar havada uçardı ya. Sen artık çok şey yapmıyorsun. Hayırdır sen? Bu da onun içine dert olmuş. Oturmuş bir sallamış. Abo, ya okuyacağım okuyacağım şimdi, dur. Nafiz de bir şey yok. Nafiz yine aynı halı saha mektubunu yazmış. İşte, doktor spor yap dedi. 3 kere haftada halı saha yapıyorum. Olmadı. Hani spor iyi geliyordu falan. Hoca sokalamaya başladım. Para mı vermiyorlar kapanıyor diye. Öyle bir şey mi? Ayıp ama ya. Ayıp. Yapılmaz ki ya. Bugün Özge Ulusoy köşesi. Bak dün demiştim yani. Bu sağ üstte bir köşe var. Orayı öyle kullanıyor. Yemin ediyorum izliyor bunlar yani. İzleyin oğlum, izleyin. Duvara baksan bir şey öğrenirsin bir saatte. Özgeçmiş. Özge Ulusoy estetik yaptırmadım dedi ancak 17 yıl önceki fotoğrafları onu ele verdi. Değişimi görenler şoka girdi. Evrim geçirmiş. Belki o da onu kastetti. Estetik geçirmedim, evrim geçirdim. Dönüştüm ben ya. Ben dönüştüm. Yani. Hani Özge Ulusoy'un daha çok 2003'teki hali evde yapılmış modeline benziyor. Evde hani evdeki imkanlarla imal edilmiş. Böyle hani irmik kalmamış da mesela yan komşudan yarım çay bardağı bulunmuş gibi. Öyle hani evdeki imkanlarla yapılmış hali 2003'teki. Ama o köşe bunların hiç değişmiyor. Devam edelim. Buradan ben size bir tane haber okuyacaktım. Ha şu saçtekarlar. Ney? Saçtekar. İstanbul'da sahtekarlar ünlü markaların sahtesini yaptı. Halı şampuanı doldurup sattı. Neye? Saç şampuanına. Ne sattı? Halı şampuanı. Abi var ben bak çok genç muhabirdim daha. Yani da düşün kızdık zamanımda. İlk böyle Ankara'yı bilenler bilir. Çok da severim orayı. Şimdi düzeltildi birkaç senedir. Daha da güzel böyle. O koku çocukluğumu alır böyle tavana indirir çıkartır. Ankara Kalesi'nde tepeye doğru tırmanırsınız kaleye doğru. Tam böyle kalenin girişinde sol tarafta eskiden baharatçılar vardı. Açıkta baharat satarlar onlar. Ama tam böyle anam babam usulü. Yani büyük çuvalların içinde devasa baharatlar olur. 50 kiloluk çuvallar falan böyle langırlan. Bir güzel kokar orası. Bir güzel kokar. Böyle hakikaten çocukluğum gelir aklıma. Acayip güzel. Pırlanta gibi bir koku. Tepeden böyle Ankara'yı görüyorsun. Hep ben seviyorum biliyorsunuz burayı. Hani o bozkır gibi. Benim hoşuma gidiyor kardeşim. Seviyorum. Ankara'sız geçen günlerimi ömürden saymıyorum. Öyle yani. O koku. Ben daha genç muhabirdim. O zaman bir operasyon ilk kez orada görmüştüm. Sonra envai çeşidini gördüm muhabirlik hayatım boyunca. Bu toz biberin içine kiremit çekiyorlardı. Bayağı bildiğin kiremit çekiyordu adamlar. Sonra yerken millet ah taktuk edince diyorlar ki anam bunun cinsi böyle. Sonra yıllar geçti. Epey oldu. Sene kaç? 99. 99 ya da 2000. Kars'ta da çok şahane bir peynirciler çarşısı vardır. Hakikaten Kars'ı herkes görmeli zaten. Hep söylüyorum ya. Yani şu şey bitse hani böyle terördü, ottu, boktu o işler bitse. Bakın size bütün şerefimle temin ederek söylüyorum. Bir kere Tunceli'nin Munzur'un coğrafyasını görün. Aklınızda İskoçya falan kalmaz. Bu kadar iddialı söylüyorum size. Yeryüzünde böyle güzel bir manzara yok. Böyle güzel bir manzara yok Munzur'unki kadar. Doğu'nun, Güneydoğu'nun pek çok yeri böyle. Kars da öyledir. Hani ilk kez Sarıkamış'ı gördüğümde ben mesela gerçekten çok etkilenmiştim. Ha. Gerçek. Durduk ya insanın gözleri doluyor. Etrafınızda hiç fabrika olmadığını düşünün. Sadece evlerin bacalarından duman çıktığını düşünün ve kar olduğunu düşünün. Yüz binlerce metrekarenin. Efsane. Yaşaması çok zor. Tabii böyle romantik anlatınca güzel ama içindeki insanlar için zor. Neyse. Kars'ta Peynirciler Çarşısı'nı gördüm. O da işte böyle herhalde 2000'in başı mıydı? Herhalde öyle bir şey o zamanlar. Tam hatırlamıyorum. Eski kaşarın içine bir sahtekar adam tam o dönemde Kars muhabiri. İsmi unuttum ya. Bağışlasın izliyorsa çok özür dilerim. Vallahi hakkını helal etsin. O haber yapmıştı. Eski kaşarın içine bizim çocukluğumuzda çok kullanılırdı. Teksir kağıdı, saman kağıt çekiyorlardı ıslatıp. Vallahi bu yakalanmıştı. Islatıyorlar iyice. Şimdi şey yapınca bile dişleriniz kamaştı değil mi? Islatıyorlar iyice top top. Kaşar mayalandıktan sonra onun içinde iyice döndürüyorlar. Böyle içinde o ekşi tadı veriyor, sarılık veriyor bir de. Sonra onu gördüğümde demiştim ki yok ulan sahtekarlık bitmemiş ya. Çok oluyor yani daha hala oluyor. Bundan sonra da olur. Bu arkadaşlar da dereceye girer ama. Halı şampuanı basmış saç şampuanının içine. Şahane. Düşünsene yani böyle çocuğunla oynamak için yere yatıyorsun. Halı değil aynı kokuyorsun. Şahane. Güzel öyle bakarsan. Neyse ya boş ver işin geyiğini bırak da ben sana bir yazı okuyacağım şimdi. Hayatın değişecek. Ayaktaysan otur. Oturuyorsan biraz şöyle toparlan. Benim gibi reflüsü olanlar için falan yükselme ihtimali çok kuvvetli. Dik oturun. Yani kayınca çünkü iyice çıkıyor tepeye kadar. Ben de Karslıyım ama gidemedim. Yani herkesin görmesini isterim. Gerçekten muhteşem bir yer çünkü. Orası Van'daki Şekerciler Çarşısı. Şu ufacık keserlerle o büyük şekerleri parça, kıtlama şekeri kırdıkları yer falan. Çok acayip. Şimdi bugün Ergün Diler bir yazı yazmış. Bir Kuşak Bir Yol adı. Yazıda Devlet Bahçeli'yi övüyor. Ya dur bir gülme ya. Devlet Bahçeli'yi övüyor. Ama Devlet Bahçeli'yi nasıl övüyor biliyor musun? Erdoğan'ı gömerek. Ha tabii şuur falan tamamen ayrıldığı için ne yaptığını bilmiyor. Yani böyle kafanın iyice yırtıldığı bir bölümde yazılmış artık. Hani abi böyle ona uzaktan geliyor bak. Şöyle hayal et. Bu duruyor masanın başında böyle. Şöyle bakış duvarı delmiş arkadan gidiyor. Çok yüksekte. Biri geliyor ona diyor ki abi yazıyı ne zaman teslim edeceksin? Ona o Inception'daki sahne gibi geliyor böyle. Ses buradan geliyor. Alt taraf kırılıyor. Aşağı düşmeye başlıyor 300 metre falan. Aa, çığlık atıyor ama sesi çıkmıyor. Gözler büyüyor. O sırada duvar kırılıyor. Bambaşka bir yere geçiyor. Yeşil bir alanın içinde. Bir grup insan at koşturuyor. Bakıyor. Aa, Oğuz boyu. Evet onlar. MHP'liler falan. Oraya gitmiş kafa. Ses de abi diye geliyor buna. O arada yazmış yazıyı. Bak şimdi. Boğaziçi meselesi gündeme gelince elma ile armudun karıştırıldığını gördüm. Dedim ki dur şuna müdahale edeyim. İkinci cümle benim. Net olarak ortadaydı. Boğaziçi'ne terörist denilemezdi. Ne? Şşş. Onu bunu yazdıktan sonra bir okusana. Ay yazıyı teslim etmeden önce bir oku ya da birini okut. Boğaziçi'ne terörist denilemezdi. Denilse de rasyonel bir tabana oturmazdı. Kimin söylediğini hatırlıyor musun? Terörist diye. Yemin ediyorum bak şu ana kadar 4 yıl 8 aya geldin zaten. Akıllarda ve vicdanlarda da karşılık bulamazdı. Anam anam sen temiz çamaşır organize et. Üniversitenin içerisine karışan unsurlar olabilir mi? Elbette. Manevi değerlere yapılan saldırı varsa kınanmalı mı? Elbette. Ama gençlerimizi asla ve kat'a yabancı servislerin eline itmemeliydik. Hele Boğaziçi gibi. Türkiye'nin geleceği olan okulları, her zaman altını çizdiğim gibi bütün olayları önce duygusal olarak ele alıyorduk, sonra akıl ağır basıyordu. Akıl mı? Fırsat bulup yazamadım. Diyorsun. Devlet Bey önceki gün inanılmaz kapsayıcı konuştu. Yapılması gerekeni yaptı. Ev mev varsa, yani bir genel vekalet ver derim ben. Lazım olur. Hani biri en azından iş takibi yapar dışarıda. Diyeceğiniz ne varsa söyleyin, çözelim ama üniversite kapılarında terör örgütlerinin dolduruşuna gelmeyin, buna müsaade etmeyin. Bu kadar. Türkiye'yi yöneten insanların kesinlikle herkesi olabildiğince kucaklaması gerekiyordu. Anam anam, burada işte şair artık diyor ki, yani Ahmet Hakan Silivrili. Bence bir şey yap konuş oradan çünkü esnaf mesnaf tanıdık birini bulsun. Çünkü gelenler yakınlar alışveriş yapacaklar orada. Düşüncesi siyasi ve ideolojik aidiyeti ne olursa olsun evvel emirde söylemek isterim ki Türk gençliği bizim has bahçemiz, parlak yüzümüz, muazzam hazinemizdir. Devlet Bey devam ediyordu. Ediyordu, durmuyordu, ağlıyordu. Bakın. Türkiye'de işinde gücünde olan çok fazla kişi dünyanın tepesine bakmıyor. Normal. Ama muazzam bir paylaşım var. Değişik kanallardan gelecekler. Allah'ım ya, yani vallahi yani 60 yaşından sonra seyirmeye başlayacağım ben bunu hatırlayıp. Çağ kabuk değiştirirken çağ ne oluyor? Çağ kabuk. Sünnet derisi o. Öyle bir şey yok. Çağ kabuk değiştirmek ne demek? Çağ değişiyor zaten. Kabuğu değişmiyor ki onun. Sünnet derisi o. Şair burada geçmiş psikozlarına dönüyor. Yüksekte işte hatırla o. Alt zemin kırıldı düşüyor böyle 300 metre aşağı. Abi yazını diye konuşuyor biri. Böyle ses çok uzaktan geliyor döne döne. Çağ kabuk değiştirirken bilim ve teknik farklı bir boyuta geçerken dijital dünyanın kapıları sonuna kadar açılıyorken aklın komutayı ele geçirdiği bir devir başlamışken bizlerin de aklın uzağına düşmememiz gerekmekte. Bence söz vermesen. Hani olur mahcup olursun diye. Geçtiğimiz günlerde Perseverance Mars'ın yüzeyine indi. Biliyorsunuz 500 kere duydunuz böyle çatlata çatlata bir takım arkadaşlar Perseverance falan yaptılar. Azim. Mars'ın yüzeyine indi. Muazzam bir mühendislik, muazzam bir hesap işiydi. 40 bin kilometre hızla yol alan araç 7 ay sürecek bir yolculuk yapıyordu. Peki bu enerjiyi nereden nasıl alıyordu? Aracı kim nasıl yönetiyordu? Aklı zorlayacak bir adımdı. Operasyonun arkasına bakınca ABD'nin Boğaziçi'si olan Stanford karşımıza çıkıyordu. Neyi abi? ABD'nin Boğaziçi'si. Çay söyle mi abi? Türkiye'nin Stanford'ını biliyorduk da ABD'nin Boğaziçi'si işte ancak bu. Müthiş bir adam. Ekibine ruhunu veren okul yani. Google, Yahoo ve en önemlisi internet dediğimiz kavram da buradan çıkıyordu. Ne? Google, Yahoo, internet. Bir söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP'nin grup başkanı var. Bir ona söylesene bu internet. Çok kafası basmıyor onun böyle. Abuk sabuk, takoz laflar ediyor. Vallahi bak belki sen söylersen dinler. Bizim gençliğimizden daha önemli silahımız yok. Belki doğalgazımız, petrolümüz yok. Ancak onun... Oğlum bak yemin ediyorum müebbete gidiyorsun şu anda. Müebbete 380 milyar metreküp doğalgaz bulduk dedi adam. Hala diyorsun ki doğalgazımız, petrolümüz yok. Ancak onlar var. Başkan Erdoğan da burada zaten artık son. Hani koğuş beğeniyor burada. Tabii orası şey ya, kuzeye yok, çok soğuk olur orası. Biraz daha hani doğu tarafında olursa belki sabah güneşi. Başkan Erdoğan da MHP lideri Bahçeli de kapsayıcı, anlayışlı, hoşgörülü olmalı. Pirincin içindeki beyaz taşları ayıklamak kesinlikle kolay değildir, biliyorum. Gençler olmadan hem iktidarda kalmak hem geleceği örmek mümkün değil. Ancak pilavı toptan yok saymak da iş değildir. Türkiye'yi masaya getirmek isteyenleri şaşırtmak öncelikle gençlerle buluşmaktan geçmekte. Cumhur İttifakı'nın, bak çok acayip bir yere geliyoruz. Mümkünse bir yanınıza su alın. Cumhur İttifakı'nın bunu yapacak gücü de, becerisi de, sevgisi de fazlasıyla var. Hazır mıyız? İsmini yazmak istemem ama dünyaca ünlü bir ajana neden saf değiştirdin diye sormuştum. Ne? Adını açıklamak istemem, sonuçta adam ajan. Dünyaca ünlü. James Bond. Mata Hari. Kim lan? Ama bilmiyorum ki. Kimden bahsediyorsun? Dünyaca ünlü bir ajana saf değiştirdi bu. Bana da haber geldi. Dedi ki abi, dünyaca ünlü ajan var ya, saf değiştirdi. Bir bak bakalım. Ya söylene söylene gittim ben de. İşim nasıl çok. Yani burnumdan soluyorum. Ama yani sonuçta işte şey yapmak lazım. Dedim niye dedim saf değiştirdin? Bak cevaba bak. Benim aklıma ve gönlüme hitap ettiler de onun için. Çok ciddi söylüyorum, yardıma ihtiyacı var. Vallahi. İsmini yazmak istemem ama dünya ünlü bir ajana neden saf değiştirdin diye sormuştum. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Ama yazıyor. Savaş bu. Hangisi? Bu işte. Taraflar belli. Her kim olursa olsun Türkiye'yi yanına almak zorunda. İçeride sağlam durursak dışarısı daha kolay aşılır, anlaşılır. Anlaşılır mı? İşte aşılır yazdıktan sonra kafiye geldi aklıma. Kafiye gelince biz de tutmuyoruz biz. Gazetede öyle bir şeyimiz var. Salıyoruz direkt. Bugün Ergün Diler'in artık tamamen yırtıldığı gün. Gazete kapanıyor diye o da herhalde kayışları tamamen bıraktı. Artık kendi bildiği gibi gitsin diye düşünüyor sanırım. Yoksa bir insan şunu niye yapar kendine ya? İsmini yazmak istemem ama dünyaca ünlü bir ajan. Dünyaca ünlüyse herkes tanıyor demek ki. Değil mi? İsmini niye yazmıyorsun? He lan, onu düşünmedik ya. Hiç mi uyarmadınız da? Evet. Dünya tanısa çok merak. O da olmaz ama. O zaman da ismini şey yapar. Tanısa tanımıyor çünkü. Ya ajan olduğunu bildiğim birine. Evet. Sordum bunu. Niye dedim yani, dedim şey değiştirdim dedim. Ondan yani. Bu adam bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Vallahi be, Allah sizi inandırsın, bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Gazete diye çıkıyor bu, satıyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın 2021 yılının 2. Şubat ayı Serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Yarın sabah saat 9'da. Bu arada tekrar hatırlatayım. Cumartesi günde saat 21.30'da takımdan ayrı düz koşu var. Sevgili Timur Akkurt'un YouTube kanalında. Coşkun abi, Coşkun Aral, sevgili Yekta Kopan ve Timur'la birlikte, Timur Akkurt'la birlikte. Ben sizinle beraber olacağız. Bizim kendi gündem maddelerimiz var elbette ama hani sohbette söz sözü açacak başka yerlere de gidebiliriz hep beraber. Aylık buluşmamızı yapacağız. Oraya da beklerim eğer uygunsanız. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sürekli olarak kitapları soruyorsunuz. Hani yeni klasik ne olacak ya? Doğru, biraz salladığımın farkındayım ama halletmem gereken çok iş vardı. Çok özür diliyorum bunun için. Gerçekten yetişemedim. O yüzden duyuracağım. Yarın sabah muhtemelen duyurmuş olurum. Sağlık Bakanı gibi konuştum ha. Duyurmuş olacağız. Duyururum yarın büyük ihtimalle. Ama bugün için özellikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz, iyi ki burada oldunuz. İyi ki birbirimizin aynı şeye inanan insanlar olmadığını bilmemize rağmen burada konuşuyoruz her sabah. Tam da derdimiz bu zaten. Aynı şeye inanmamız gerekmediğini biliyoruz çünkü biz. Aynı ülkeyi seviyoruz ve yetiyor. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor. Ve eğer içinizden ya bu yayını benim de desteklemem lazım. Çünkü başka yerde ben bunları duyamıyorum, göremiyorum. Bunlar konuşulmuyor. Acaba ne yapmak lazım diyen varsa bakın şunlar yapılabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir zahmet dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme sadece burada yok. Ünsalünlü.com.tr adresinde de var. Ona dokunun. Sadece bir tek mail adresi yazarak cebinizden 5 kuruş çıkmadan abone olacaksınız bu kanala ve demiş olacaksınız ki ben bugünün saçma medya düzenine mahkum falan değilim kardeşim. Ben belirlerim. Ben tercih ederim. Ben izlerim. Abone olmanın anlamı bu. Yanında küçücük bir zil işareti var. Onu da gördünüz. O zilde abone olduktan sonra o zilde tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber verilecek demek. Bu arada katıl diye bir düğme göreceksiniz. YouTube sayfasında, açılış sayfasında nasıl kullanılacağını anlatan kısa bir video da var. Ama aynı düğme ünsalunu.com.tr'de de var. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj bu. Bu yayını aylık küçük katkılarınızla işte 5 lira, 15 lira, unutuyorum ya 5, 15, 60 mıydı? Aylık 60 lira ile desteklemeniz için isterseniz, istemezseniz böyle bir mecburiyetiniz hiçbir zaman olmadı, hiçbir zaman olmayacaksınız. Olmayacak. Bu yayın ilk gününden itibaren hep parasızdı, hep parasız kalacak. Ha, YouTube demişken şu yukarı doğru baş parmak işareti var. Gözünüzü seveyim, ona dokunun. İşte o çok büyük bir destek YouTube'dan izleyenler açısından. Çünkü onu yaptığınızda YouTube bu videoyu hiç tanımadığı insanlara da önerecek. Diyecek ki bak bu kadar insan bunu seyrediyor. Bir bak istersen, çok önemli bir seçenek. Eğer yaparsanız çok işe yarayacağını düşünüyorum ben. Katıl düğmesinin de anlamı bu. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar hiç değişmediği gibi bugünden sonra da hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya başlamak. Konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin serbest uçuş dertleşmeyini yapalım. 1,5 saat tek bir gündem maddesine bağlı kalmadan siz sorun ben cevaplayayım. Bir konuda bağlı kalmayalım. Her şeyi konuşalım. Bu arada sorularınız eğer varsa soracağınız yayında konuşulmasını istediğiniz konular ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atın. Ben onları ayırıyorum. Yani yayında konuşulacaklar olarak ayrıca toparlıyorum. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, ağız tadınızın yerinde olduğu ama en çok sağlıklı, çok şık, çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.